Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
İyi akşamlar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Bu programı sizlere ulaştıran teknikte Baykal Alavant'la program yapımcısı Ali Suat Günek ve ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum ve programa geçiyoruz. Bu hafta geçen hafta yanımızda olmayan Tansu Polatkan bizimle birlikte. Hem hoş geldin diyelim Tansu abi, hem de geçmiş olsun
teşekkür
diyelim.
Teşekkür ederim.
Rahatsızlığını teşekkür bildirdik çünkü.
Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Ali Kunak da yanımızda. Hoş geldin Ali Kunak.
Teşekkür ederim.
Programa başlamadan önce telefon bilgisi ve Facebook bilgisi vermek istiyorum. Bize görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bunun için +90 312 463 34 19 +90 312 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Facebook'tan da Sportif Gündem başlığıyla bize görüşlerinizi aktarabilirsiniz deyip tekrar iyi akşamlar dileyelim. Evet, gündemimizin ağırlıklı noktası öncelikle tabii ki dün akşam Avrupa Ligi'nde oynanan Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un oynadığı müsabakalar. Bu müsabakalarla ilgili değerlendirmeler yapalım önce. Bir genel değerlendirme alalım. Sonra da tabii ki ligin ve hakemlerimizi Ali Kunak'la birlikte konuşacağız. Tansu abi, senden başlayalım.
Şimdi Trabzonspor takımı 16 aşamasına gelmiş. Kendi sahasında 4 diyor.
Evet.
Yani bu aşamaya gelen bir takımın kendi sahasında 4 gol yemesini, yenilebilir, 1-0 yenilebilir, 2-1 yenilebilir ama 4-0 yenilmesini ben çok futbolun gerçeğine uygun bulmuyorum. Tabii birçok bahaneler üretildi, yok eksiklikler vardı, kadro kuramadık filan. Bir Trabzonspor gibi bir kulübün, şampiyonluk iddiası taşıyan bir kulübün kadro eksikliği gibi bir bahanesi olmamalı. Ve de savunma ağırlıklı bir oyun tarzında da takım savunmasını iyi yapması gerekiyor. Şimdi mesela bir penaltı pozisyonu var. Adam ceza alanının dışına doğru gidiyor. Neredeyse topla ceza alanının dışına çıkacak, belki taca gidecek. Orada penaltı yapılıyor. Yani artık Süper Lig'de oynayan, Avrupa kupalarında oynayan bir futbolcunun bunları bilmesi, bunları düşünmesi, bunları hesaplaması lazım. Bunun dışında daha sonraki dakikalarda belki Trabzonspor cılız ataklar yaptı ama ben yine şu noktada sözümü tamamlamak istiyorum. Bu aşamaya gelen bir takımın kendi sahasında 4 gol yemesi normal değil.
Evet, o zaman biz Trabzon'dan başladık. Trabzon'dan devam edelim.
Tabii.
Beşiktaş-Liverpool maçını ardından değerlendirelim. Tabii. Ali Kunak, senden de bir genel değerlendirme alayım.
Başlangıçta şok olarak başladı maç. Yani bir anda maçta gollerin arka arkaya gelmesi. Evet. Daha Trabzon maça başlamadan mağlup duruma geçti. Ondan sonra da oyuncuların herhalde psikoloji bozuldu. Tansu abi, dediğiniz gibi yani o penaltı inanılır gibi değil. Yani böyle bir yani lafın tam anlamıyla akılsızca penaltı yapılmış penaltı. Amatör kümede görülmez yani. Evet. Amatör kümede öyle penaltı yapan oyuncu hemen oyundan alır. Bir daha da oynatmaz yani. Öyle bir şey. Trabzon'un hakikaten çok hepimiz şaşırdık. Belki bu derece olacağını hiç kimse beklemiyor. Şey bile beklemiyor. Napoli bile beklemiyor.
Napoli de beklemiyor. Rafael Benitez söyledi zaten. Bu kadar kolay kazanacağımızı hiç düşünmüyordum.
Hiç direnç göstermedi. Yani hiç karşı koyma isteği olmadı. Hiç bir şeyi toparlama, bir şeyi hani gol yedik ama tamam bunu çıkartabiliriz. En azından prestijimiz var. Biz Trabzonspor'uz. Artık işi buna döktük yani. Şeyden çıktık.
Maneviyata döktük.
Yani evet. Taraftarlar da buna döktüler zaten. Evet. Başka türlü baktılar ki iş yok. Bunun gibi bir hareketlilik de olmadı ama şimdi şunu da düşünmekte galiba kendi adıma söyleyeyim, sakınca yok. Oyuncu kaptana bakar değil mi? Ya da liderine bakar. Sonuçta kim kaptan? Ersun Yanal. Ersun Yanal bir süreden beri süre gelen ama bu maçın öncesinde de ortaya koyduğu bir gerilim tablosu var yani hocanın. Çok gerilimli. Basın toplantısında gazeteci azarlıyor. İşte böyle soru sorulur mu diyor. Bu sorunun neden sordunuz diye hesap soruyor falan filan. Ama bunun sebebi sadece ve sadece eğer 15 kişilik bir kadroyla çıkmanın getirdiği bir şeyse, tabloysa, ama yani sen de Ersun Yanal'sın. Arkadaş derler adama ya, tabii, değil mi? Tabii. Hani bir şeyler yapmanı da beklemeyecek mi takım, evet, ya da insanlar? Tuhaftı.
Bir de kamuyu ilgilendiren işlerle ilgilenen insanların sorulan sorulara cevap vermesi gerekir.
Tansu abi, ondan mı izin alacak gazeteci? Acaba tabii, şunu sorabilir miyim efendim mi diyecek?
Yani böyle bir şey olur mu? Yani. Sen kamu ilgilendiren bir insansın. Sorulan her soruya cevap vereceksin ya da vermeyeceksin. Ama karşındakine de böyle soru sorulur mu diye bir çıkıntılık yapmaya hiçbir şekilde hakkın yok.
Bir de şunu söyleyeyim. Soru da o kadar isabetli ve doğru bir soru ki. Yani hani diyor ki bir 11'in neden olmadı senin hala diyor. Şimdi bunun cevabı 11'im olamıyor. Çünkü devamlı sakatlıklar, devamlı cezalı bir işle karşı karşıyayız dersin. Olur biter tabii. Yani bu. Yani bu 11'i oluşturamıyorum. Ne biçim soru bu diye hesap mı soracaksın yani? Basın toplantısı ve Avrupa Kupası bu.
Evet.
Ya yani, bir liderseniz, bir yöneticiseniz eğer soru tuzak soru bile olsa...
Ki sorarlar, olabilir.
Sorabilirler de. Gayet ondan sıyrılmayı, ona ustaca cevap verip onun üstüne çıkmayı, o soruyu soranın ağzına tıkamayı bileceksiniz.
Tabii. O zaman Trabzonspor'un hani biz dışarıdan gördüğümüzü yorumlarken problemli olduğunu söylüyoruz. İşte başka şeylerin hep futbolun üstünde süre gittiğini söylüyoruz. Geçen hafta Barış bağlandığında evet. Yani sahayla yönetim birbirini ayırmıyor diye de çocuk oradan, arkadaşımız oradan bize aktardı daha yakın olduğu için. Evet öyle, ama bunu neden ayırmıyorsunuz? Ayırın artık değil mi? Çünkü kolayınıza mı geliyor ya da öyle mi diyeceğiz yani?
Şimdi Trabzonspor kulübü zaten 3 Temmuz sürecinden bu yana sahayı bıraktı, kupa peşine takıldı. O kupa peşine takıldıkları günden beri de Trabzonspor takımı ifra olmadı. Hiç olmadı. Değişim bu şekli var, hala da olmadı.
Hala olmuyor.
Neyse, şimdi sustular belki biraz ama hala onun kalıntılarıyla Trabzonspor takımı bir araya gelip de iyi bir takım olamıyor.
Şunu yapacaklardı, yine Barış'ın bilgisiydi bu. İngilizce sloganlar atacaklar taraftarlar. Hani nasıl olsa nakliye yayınladığı için fırsat bu fırsat diye. Aslına bakılırsa yani her türlü ortamı değerlendiriyorlar ama bu işin görünürdeki bitişini kabul etmekte tabii ki rahatsızlar. Kabul etmek istemiyorlar. Ama lafı geldiği için belki şu bilgiyi ya da şu değerlendirmeyi yapmakta fayda olabilir. O da şu. Şimdi yeniden yargılama süreci her halükarda başladı ve bu süreç bir biçimde tamamlanacak. Bu sürecin içerisinden her ne kadar sportif yargı işi bitti ise de ama ceza ya da genel yargı anlamında nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı şu anda bilmiyoruz. Beraat edebilir Fenerbahçeli yöneticiler ve tabii. diğerleri, ama öyle bir şey olabilir ki şike olayı varsa tescillenebilir. Net biçimde ortaya çıkabilir. Şimdi böyle bir tablonun yeniden mücadelesi ya da mücadelesi başka bir şey. Ama şu anda mevcut durumlarda hala işi gücü bırakarak bunlarla uğraşıyor olmak başka bir şey. Yani strateji yürütemiyor Trabzonspor.
Bir de şike davası var. Şike yapanların karşısında takım yok, futbolcu yok. Yani evet. Şikeyi kimle yapmış, nasıl yapmış, nerede o takımlar? Bir de işin o şekli var.
Burada bak önemli bir şey var. Sen bunu belki daha önce başka bir platformda söyledin Ali Kunak da. Bu işin içerisinde hiç hakem yok.
Hakem yok bir kere. Tabii, tabii.
Şimdi şöyle yorumluyor bir kısım hakem camiasından insanlar. Hakemler o kadar temiz ve o kadar iyiler ki böyle bir sürecin içerisinde yer almadılar. Böyle bir süreçte hiçbir şekilde anılmadılar. Yani bunu iyimser bir bakış açısıyla ya da iyi bir niyetle peki falan diyebilirsin ama şeye oturmuyor yani. Sistem mantığa oturmuyor.
Bir de belki farkında değilsiniz şikeni demek var yani.
O da başka bir şey.
Değil mi? Şimdi o şekli var.
Şöyle söyleyeyim. Bu tapelerde hakemlerin konuşmaları direkt olarak çıkmadı ama hakem atattırma, hakem isimleriyle o maçı şu atansın bu atansın diye bazı hakem isimleri de geçti. Geçmedi değil. Gıyaplarında hakemler evet. hakkında atamalar konusunda konuşuldu da. Fakat nedense öte yanlar daha ağırlıklı olduğu için işte torbalar gitti geldi, çantalar, paralar, şeyler, sportif malzemeler falan derken hakemler konusu arkada kaldı. Ve o da aslında hakem camiasından hiçbir ismin direkt olarak işin içinde olmaması iyi bir şey.
Tabii sevindirici. Ama tabii.
Dönemin hakem yöneticilerinin tapeleri var.
Yani şöyle diyeyim. Biz buna senin de biraz önce ifade ettiğin gibi Şimşek davasına girdik ama büyük fotoğraf olarak baktığımız zaman bunun çözümü daha ortaya çıkmış değil aslında. Sportif yargının ne olursa olsun, ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl bir sonuç ortaya çıkarsa çıksın ya da bizim içimize sinsin sinmesin bir kararı var. Bu UEFA nezdinde de bir kararı
kabul edildi tabii.
KAS açısından da ceza verilen cezaların uygulanması anlamında da işlem yürüdü zaten. Hala da onu yaşıyor Beşiktaş ve Fenerbahçe evet. takımları. Dolayısıyla hani başka bir boyut var ama Trabzonspor hatalı ya da tartışılabilecek yönetsel işlerin açıklamasını yapamıyor. O da örnek vereyim. Benim bugün ifade ettiğim şey bu. Çeşitli platformlarda, yazıda ya da yayında. Şimdi Napoli takımı Real Madrid'den oyuncu transfer ediyor. Ara transferde. Trabzonspor'da düşmüş takımlardan, küme düşmüş takımlardan oyuncu alıyorsunuz yani.
Evet.
Arada çok büyük fark var. Evet. Tansu abi, Şükrü Nail Özgür. Öncelikle Ali abime demiş, Ali Kunak sana da bu. Tansu abime bana selam yok. Bizzat tanıdığım için çok selam ederim diyor. Ben dün Beşiktaş'ı çok beğendim. Bir Fenerbahçeli olarak tam oynaması gerektiği gibi oynadı ve hak etmediği bir mağlubiyet aldı. İstanbul'da geçeceğine inanıyorum. İyi yayınlar demiş. Sizlere, ikinize de özel selam göndermiş.
Teşekkür
ederiz. Şükrü Nail Özgür.
Sağ olsun.
Tanıyor herhalde
ben,
sizi.
Ben tanıyorum Şükrü Nail Özgür'ü. Eczacıdır kendisi. Tekirdağ'da zannederim.
Öyle mi?
Eczanesi var.
Olabilir.
Sizin nereden tanıştınız? Kırklareli mi?
Evet.
Kırklareli, evet. Siz belki...
Belki bir yerde karşılaşmış, konuşmuş evet, olabiliriz. Evet.
Yani tamam. Selamı iletmek bizim boynumuzun borcu, ilettik. Tamam. Daha gelen olursa onları da aktaracağız tabii ki. Ama Trabzonspor şimdi şeyi bitti. Avrupa bitti. Türkiye Kupası da bitti. Bir Avrupa'ya gidip gidememe tırnak içinde sendromu yaşayabilir mi? Onun için daha çok maçı var tabii ki. Hani aradaki büyük şampiyonluğa oynayan büyüklerle makası daraltabilir mi?
Daraltabilir mi? Tabii bunu zaman gösterecek.
Zaman gösterecek. Ama kolay da değil.
Bu Napoli maçında alınan farklı yenilginin lige nasıl yansıyacağı da önemli. Futbolcuların motivasyonu açısından, seyircinin maçlara yaklaşımı açısından o da çok önemli. Bakalım.
Kasımpaşa ile oynayacaklar bu
hafta. Kasımpaşa ile oynayacaklar.
Kasımpaşa da dertli.
Kasımpaşa da dertli. Dolayısıyla yani Avrupa şansı bile giderek zorlaşıyor.
İşte ama o zaman hani şapkayı çıkartıp şöyle bir düşünmeleri ve değerlendirme yapmaları gerekir ama Trabzon camiası kesinlikle işin kendi açısından haklı olan tarafından hiç vazgeçmiyor. Her işe rağmen vazgeçiyor. Tabii ki vazgeçmesinler, sorun yok.
Tabii.
Ama bunu stratejisinde bir sıkıntı olduğu çok aşikar. Ayrıca da bu sadece İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ait bir strateji sorunu değil.
Daha
ondan önceki yönetimden de.
Şimdi daha önceki yönetim de biraz taraftarların dolmuşuna geldi. Taraftarlara şirin görünmek için evet, ille de kupa diye, şampiyonluk diye tutturdular. Ve de işte Sadri Şener'in gidişine mal oldu. Sadri Şener belki çok iyi bir başkandı, belki çok değerli bir insandı ama taraftara şirin görünmek için bir şampiyonluk kupasıdır diye tutturdu. Ve de olay sahadan kupaya kaydı, başka bir şeye kaydı. Belki futbolcunun bile konsantrasyonu bu yüzden bozuldu, yeteri kadar sahaya yansımadı.
Bundan öncekiler, geçen sezonun oyuncuları için özellikle Avrupa Kupası maçlarındaki gösterdikleri performans farklı ama etkilendiğini, ondan önceki sezonda çok etkilendiklerini söylemek mümkün. Çünkü teknik direktörü de işin içindeydi. Hatta bazı futbolcular da bu işin içindeydi. Yani Tolga çok konuşuyordu, başka oyuncular
tabii.
konuşuyordu.
Yani futbolcu ya. Aslında kendi işine bakacaksın. Çıkıp sahaya oynayacak. Öbür taraf idarecinin, yöneticinin
yani, işi. Koca şehir 2012-2013 sezonu oynanırken 2011'in kupasını konuşuyor.
Hala onu konuşuyor.
Yani hala, tabii. Bugün de
bugün
hala
onu konuşuyor. Evet.
Maçın hakemi Trabzonspor
Cüneyt Çakır.
Onun altını çizelim. Yani Avrupa'dan senin dediğin gibi oldu. O hafta Salı günü Avrupa Kupası'nda evet. maç yönetti. Ve dolayısıyla neden maç almadıklarını analiz ederken bu şekilde
geçen
konuşmuştuk.
Geçen hafta burada analiz ederken evet. konuşmuştuk. Yani maç almayan hakemler niye yok derken Cüneyt'in Salı günü büyük bir ihtimalle maç alacağını söylemiştik. Evet. Ve iki maçın adını da vermiştik burada.
Olabilir diye evet.
Ve bilmiyorum o konuya gelecek misin ama
hemen ben. Konuşalım
belki,
buyurun.
Bir dakika müsaade edin bana.
Cüneyt, bir dakikadan fazla da konuşabilirsin.
Çok başarılı bir müsabaka. Yani.
Ben de seyrettim yani, çok
evet,
şey.
Evet iyiydi. Evet iyiydi.
Tabii yani ben de bir çok yakını olarak da çok keyif aldım. Özellikle gururla seyrettim. Maç sonrası da antrenörün Chelsea hocasının Mourinho'nun ta orta sahaya kadar gelip onu tebrik etmesi ayrı bir artı puandı.
Tabii.
Platini özel tebrik etmiş.
Zaten yapmış. İzlediler hepsi evet, orada. Evet,
izlemiş. Ve müsabakanın gözlemcisi Massimo Musacca ki UEFA'nın UEFA Hakem Komisyonu'nun ikinci adamı, Collina'nın yardımcısı. Çok beğenmişler ve zannederim ilk etapta Cüneyt'e bir maç daha bekliyor. Ve eğer gidişatta bir sıkıntı olmazsa finallerden bir tanesi
inşallah,
herhalde tabii, görünüyor.
Evet, o üç finalden biri gelebilir görüntüsü olabilir değil mi? Birisi. Hayır hayır. Uhlenberg üç final bekliyoruz dedi ya şeyden. Hemen bu senenin finalinden bahsetmiyoruz. Yani önümüzdeki
süreçlerini yok yok. Bu yani. Seneki iki final. Yani bir UEFA'nın finali o Mayıs'ın son haftası. Bir esas kafasındaki hedef Cüneyt'in bence şu. 6 Haziran'daki şey Berlin'de oynayacak. Şampiyonlar yani, Ligi.
Evet. Finali. Ona itirazım yok ama 2016'yı da düşünerek Uhlenberg'in söylediğini 2016 hatırlıyorum.
2016 ve 2018 finalleri de tabii Cüneyt'in hedefi.
Onu söylediği üçlü bu.
Evet.
Yani evet.
Evet, bu arada tabii yıllardır hep şu konuşulur. Futbolumuz mu, hakemlerimiz mi iyi?
Abi onu karşılaşmak bence yanlış bir yanlış şey. Tabii. Yanlış ya. Tabii. Yani bu çok şanslı bir şey.
Farklı sahalar yani.
Tabii yani. Dönem dönem futbolumuz çok iyiydi. Şimdi bir Doğan Babacan döneminde konuşuluyordu bu.
Evet.
Türk hakemleri futbolun 15 sene ilerisinde. Lan neye göre hesapladınız 15 seneyi ya?
Gözü öyle ölçmüş.
Yani olacak şeydi. Sonra 2000'li yıllarda futbolumuzun öne çıktığı dönemlerde hakemlerimiz bu defa Avrupa'da geri kalmaya başladılar. O dönemde hakemlerimiz çok iyi değillerdi. Bir Ahmet Çakar rüzgarı esti. Bir dönem Ahmet de evet. Kondisyon probleminden dolayı erken bırakmak zorunda kaldı hakemliği. Ondan sonra Oğuz Sarvan 1-2 Şampiyonlar Ligi yönetti ama ondan sonra bitmişti hakemlik Avrupa'da. Cüneyt'le beraber şu anda tavan yaptık ama arkasının gelmemesi gerek. Kötü oldu. Yani evet. Fırat'la Bülent'in koşamamaları kötü oldu. Şimdi Hüseyin'le Cüneyt arasında arada bir basamak boşluk var.
Evet. Fırat en azından Fırat Aydınus o boşluğu belki hani daha genç olması sebebiyle o da küçük yaş.
Yaş olarak bir yaş fark var.
Bir yaşım fazla var evet.
Fark yok. Yani tam arkasında çok iyi geliyordu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bir hafta o maç alıyordu. Bir hafta o maç alıyordu. Evet, geçen sene baktığında çok iyi bir performans. Evet. Keşke öyle gitseydi ama Fırat kafasında Tans abi pardon. Kafasında da ben bugün Erciyes maçını seyrettim. Yani hakemliği biraz böyle lakayt yapmaya başlamış
bak,
gibi geldi.
İki maçı da öyleydi. Kupa maçı da öyleydi. Geçen hafta sonu yönettiği maçta öyleydi. Evet. Ve şimdi bugünkü maç içinde sen bu ifadeyi kullanıyorsun. Dolayısıyla evet Fırat o zaman defteri kapatmış gibi bir
şimdi,
noktaya gideriz.
Şimdi koşamamaları da zaten bu işi ciddiye almamalarından kaynaklanıyor. İnsan böyle bir teste girecekse değil mi?
Tabii.
Hazırlıklı olur.
Tabii canım yani.
Yani burada biraz ya bizden vazgeçemezler düşüncesi
biraz da o
vardı.
Var mıydı bu hava?
Var gibi.
Çok yanlış bir yer evet. Orada.
Ben size çok bariz bir örnek vereyim. Belki kafanıza kabul edersiniz ya etmezsiniz de bugün mesela sahaya çıktığında Fırat bu Kayseri tamam soğukluğuna saygı duyuyorum da kafasında bant vardı. Bu kulaklarını kapatan bantlar takıyorlar ya bazı futbolcular.
Evet
öyle mi? Alıyoruz.
Bir tek Fırat'ta vardı. Hiçbir futbolcu da yoktu. 5. dakikada çıkardı sonra. Ben bunu bir şey olarak görüyorum. Yani kendini maçtan ve oradakilerden daha büyük görmenin bir ışığı, onun sinyali olarak falan. Öyle
büyük görmemi yoksa artık soyutlama noktasına gelmemi. Yani ben artık başka bir boyuta geçiyorum.
Olabilir.
Ve yakın olabilir. Benim sizden ayrılmam mesajı.
Çok daha güzel tarif ettin.
Evet.
Gibi. Böyle algılayabiliriz. Ya da böyle de algılayabiliriz. Böyle doğru. İfade edelim. Evet, şimdi Almanya'dan Yılmaz Demir bizlere selamlarını iletmiş. Diğer takımlar yenildiği zaman Trabzon'a yapılan eleştiriler gibi yapılmıyor diyor. Yani tabii ki teşekkür ederiz bizi dinleyip.
Biz Trabzonspor'un iyiliği için bu eleştirileri yapıyoruz.
Şöyle yani. Gazeteciler ya da medya mensupları bütün kulüpleri yenildikleri zaman, kötü oynadıkları zaman canına okurlar.
Yani okurlar. Bu,
hatta şöyle söyleyeyim, bilgisi olsun belki vardır internet ortamından mutlaka takip ediyordur izleyicimiz, dinleyicimiz. Yerel medya Trabzonspor'u bugün yani mahvetmiş, perişan etmiş, canını okumuş.
Evet.
İnanılmaz eleştirilerle. Dolayısıyla bizimkisi yine daha hafif geçen bir eleştiri denebilir ama yapacak bir şey yok tabii. Dinleyicinin görüşü böyleyse.
Eleştiriler çok biraz da yol gösterme gibi oldu yani.
Gayet tabii.
Bizim burada konuştuklarımız.
Tabii yani eğer şu bilmiyor mudur diyelim ki Trabzonspor yönetimi sahayla bu işin aslında ayrı gitmesi gerektiği konusunda ama şunun sıkıntısını çekiyorlar. Yine oraya döndük ama avukatlara çok büyük paralar verildiğine ilişkin eleştiriler var Trabzonspor yönetimine. Ama sonuç yok. Dolayısıyla bunun hesabını da soruyor insanlar. Bir sürü şeyi sorguluyor. Bu sorgulamanın ardından da hiç olmazsa sahada bir şeyler olsa güç alacak oradan.
Evet.
Yönetim de güç alacak.
Tabii.
Hele diyelim ki Napoli'yi dün akşamleyin 4 farklı Trabzon yenseydi bazı şeyleri dile getirme gücü farklı oluşmaz mıydı?
Mümkün tabii.
Olmaz olur mu?
Tabii.
Evet. O zaman Trabzonspor konusunu bu şekilde tamamlayalım. Ama Kasımpaşa maçını da değerlendirelim bu arada. Zor bir maç olacağı şüphesiz aşikar. Kesin.
Kasımpaşa da yaralı, Trabzonspor da yaralı. Ve de ikisi de, iki takım da aslında o kadro yapılarının karşılığını veremiyorlar,
evet,
bana
Kasımpaşa
göre.
Evet, Kasımpaşa içinde geçer. Bir ara küçüleceğiz diye konuşmuştuk. Kasımpaşa kadro yapısını gençleştirerek o büyük paralar harcayıp transferler yapmayacağız gibi açıklamalar yapmıştı yöneticileri. Ama o yönetim değişikliği oldu ve şu andaki mevcut yönetim böyle düşünmediğini tekrar beyan etti. Bu en azından bir açıdan iyi. Böyle yapay bir büyümeyle pat diye küçülme örneklerini çok yaşadık biz.
Evet.
Onun gibi Kasımpaşa bir şey olmasın.
Bu küçülme kaybolmaya da gidebilir yani.
Küçülmenin adı doğrudan kaybolmak zaten.
Kaybolmalı.
Pat pat pat aşağı
tabii,
doğru gider. Ama bir tek Trabzonspor için şunu söyleyebilirim. Hani bazı takımlar, kulüpler bunun örnekleri var. Çok kötü oldukları zamanlarda başka bir yerden patlama yapıyorlar. Yani ligde yapabilirler. Fenerbahçe'nin hani şu yedi yiyip geldiğinde Galatasaray'ı yenmesi gibi. Ona benzer bir takım örnekler çok. Belki Kasımpaşa'ya karşı bir performans gösterir mi onu da göreceğiz tabii.
Şimdi tabii bizim takımlarımızın Avrupa takımlarıyla oynadıkları maçlardan aldıkları sonuçları hiçbir zaman lige yansıtmamak yahut da ligle ölçmemek gerekir diye düşünüyorum ben. Yani bir Beşiktaş takımı Tottenham'la, Arsenal'le çok iyi oynuyor ama geliyor burada bocaladığı maçlar oluyor. O çok farklı bir ortam, çok farklı bir atmosfer. Onun için bir Napoli maçını kaybetmiş olmak Kasımpaşa maçına yansır mı yansımaz mı onu kestirmek mümkün değil. Önemli olan futbolcuların o psikolojiden kurtulması, tekrar lige adapte olmaları.
Evet, bu arada Türkiye Kupası'nın basketbola bir ara notu vereyim.
İyi olur tabii.
Darüşşafaka'yı Anadolu Efes 88-73 yenmiş, Fenerbahçe'nin rakibi olmuş şeklinde bir özet yapalım. Yani Efes. Türkiye Kupası'nda pazar günü Anadolu Efes Fenerbahçe final yapacaklar. Darüşşafaka da bu sezon farklı bir performans gösteren kulüp olarak dikkat,
evet,
çekiyor.
Darüşşafaka tabii çok eski bir kulüp. Bir ara, evet, yok oldu, geri geldi gitti. Ben mesela hatırlarım. Moda Spor vardı İstanbul'da, evet, değil mi?
Tabii.
Darüşşafaka vardı. Tabii hep o, evet, zamanın iyi basketbolcularının bir araya geldiği kulüplerdi. Tabii Teknik Üniversite vardı.
Hala var.
Hala vardı ama
eski şey değil.
Yok yani, tabii.
O efsane
takım yok artık. Tabii.
O başka bir dönemdi elbette, evet, ki ama Darüşşafaka bu işi yine ciddiye almış ve iyi bir şekilde götürüyor, izlenim, evet, veriyor. Bakalım Türkiye Kupası'nı kim kazanacak? Gelelim Beşiktaş-Liverpool maçına. Evet. İyi bir sonuç mu diye yorumlamalıyız, ya yoksa
şöyle,
nasıl yorumlamalıyız?
Daha önceki 8-0'ı
düşünürsek
iyi bir sonuç.
Ama 8-0'lık kadro bu kadro değil ki.
Değil,
yani.
Bir tek Serdar oynamıştı o kadroda.
Evet.
Değil, yani,
bir de Hakan oynamıştı. O da Trabzon'da 4-7
takım
zaten.
Üzerinde,
aynı teknik direktörden.
Evet, evet.
Takımın üzerinde ben öyle bir şey görmedim zaten. Hava görmedim. O maçı oynamayan insanlar oynadığı için rahatlardı. Ben dünkü maçta kaçırılmış bir fırsat olarak görüyorum. Yani beraberlik çok rahatlıkla alınabilirdi. Ki yayın öncesi de konuştuk. Tansu abi sen de hatta benim söylediğime katlayıcı bir cümle söyledin. Motta'nın hakikaten çok acemice, yani bir antrenörün geçen hafta şeyden konuştuk, siz yoktunuz. Ergin Ataman'ın tokatlaması.
Evet, evet.
Ya bir antrenör tokatlasa haklı. Hakikaten haklı. Ya böyle penaltı olmaz.
Ya yani şöyle, kenarda şiddetle çizgire karşı çıkıyorum şu görüşüne. Tamam mı? Bunun,
ya bunu ben bunu şey olarak, burada espri olarak İnanma. Söylüyorum.
Peki, yok, karşı çıkıyorum.
Karşı çıkıyorsan tamam.
Kesinlikle
antrenör bu oyuncuya karşı düzeltiyorum o zaman. Tedbirini almalı. Yani bu, Motta zaten bunu her maçta yapıyor. Daha önce bir Feyenoord maçında da zannederim buna benzer böyle bir hareket yaptı. Yani yaktı takımı ya. Şimdi İstanbul'da oynanacak rövanş maçında eğer bir gol atamasak biz ne olacak? Yani o zaman bunun faturası kime gidip çıkacak?
Evet.
Beşiktaş'a çıkacak. Sebebi kim? Motta.
Şimdi Motta'dan önce daha 5. dakikada teknik direktörün o Motta'yı oyundan alması gerekirdi. Yani 2 tane atak yaptı Liverpool takımı. İkisi de sağ kanattan. Bir tanesinde sırt üstü düştü, modda yerlerde evet. Süründü. Artık onu oradan alacaksın. Yahut da ne bileyim oyun Ortak içinde bir yapacaksın. Planlama yapacaksın. Yahut Olcay'la ikisini bir arada tutacaksın.
Olcay da çok kötüydü yalnız.
İşte yani.
Yani şöyle diyebiliriz belki, Tansu abi lafını kestim. Adamların sağdan yaptıkları bildirmelerde ayıp etti yani.
Ve Starrich de oradan geliyordu.
Evet.
Yani Motta orada koridor oldu. Ona ilk müdahaleyi bir için yapması lazım. Herhalde elinde sol bek oynatacak bir başka futbolcusu vardı mutlaka.
Sıkıntılar var tabii. Hani sakatlıkla alakalı mesela İsmail yok, başka oyuncular.
Ama onu görmesi lazım artık. Ona bir çare bulması lazım bir. İkincisi Beşiktaş takımı iyi bir takım savunması yaptı ama topu kazandıktan sonra orta alandaki arkadaşlarına topları atamadılar.
Evet.
Bir tane top oldu oyun boyunca. Dembaba götürdü.
Karşı karşıya. Evet.
Onu da avuta attı.
Erken vurdu. Kalecinin de başarılı şeyi var.
Tabii. Kaleciyi de beklese belki. Onun dışında son dakikalarda biraz böyle şişirme toplar falan oldu ama yine de Beşiktaş takımı bana göre oradan iyi bir sonuçla döndü. Yani penaltıyı saymazsak iyi bir sonuçla döndü. Ama bu demek değil ki İstanbul'da iki farklı kazanacak.
Yani önce bir gol atmak isteyecek tabii. Bu da bir handikap yaratacaktır.
Handikap yaratacak.
Nasıl yaratacaktır? Biz tabii ki bunu rahatlıkla değerlendirebiliriz. Yani baskı kurmak isteyecektir ister istemez. Evet. İster istemez alan bırakacaktır. Bu çok basit mantık elbette ki. İngiliz takımları da çok hızlı
çıkıyorlar. Çok hızlı oynayan
çok
takımlar.
Çok hızlı çıkıyorlar tabii, yani. Tabii. Dolayısıyla hani 1-0 iyi bir mağlubiyet diyebileceğimiz bir sonuç değil aslında. Tabii. Gol yemeden gelseydik belki en azından maçı, buradaki maçı, İstanbul'daki maçı biraz uzatarak ya da biraz ağırlaştırarak belki biraz farklı taktiklerle bir gole işi bağlayabilirdik diye düşünüyorum ama Şimdi öyle olmayacak.
Şimdi iki fark çok zor, çok zor.
Bir de gol yemeyeceksin.
Gol yemeyeceksin bir de tabii.
Gol yemeyeceksin.
Bir de şimdi Ersan da olmayacak. Defans anlamında problemleri olacak, eksiklikleri olacak. Ama yine de şöyle söyleyelim. Yani Beşiktaş her halükarda ortaya koyduğu bu ki 3. İngiliz takımıyla oynuyor bu sezon Arsenal Tottenham'dan sonra. İngiliz takımlarına karşı koyduğu performansta bir problem göstermedi Türkiye'ye ya da bizlere öyle diyelim. İyi işler çıkartmak adına başarılı maçlar da ortaya çıkardı. Arsenal'ın bir maçı, Tottenham'ın bir maçı.
Tabii.
Onların hepsi dikkat çekici mücadelelerdi. Ama tabii şimdi burada 1-0 yenildi. İyi bir mağlubiyet noktasına sıkışıp kalamayız şüphesiz.
Evet, bir de dediğim gibi şimdi savunmada da ben şunu görüyorum. Yıllardır bunu hocalarla da konuşuyorum. Bek savunma oyuncusu, hücum oyuncusunun arkasından koşmaz.
Yeah.
O kaçırdıysa onu stoperlerden biri karşılar. Şimdi Motta adamın peşinden gidiyor. Orada stoperlerde de bir hata var. Değil mi? Eğer bek kaçırmışsa adamını, çünkü futbol oyununda savunma prensipleri var, derinlik var, oyalama var, işte kademe var. Eğer bek karşısındaki kanat oyuncusunu kaçırmışsa onun kademesine girecek olan stoperdir tabii. Yani. Hiçbir zaman savunma oyuncusu, hücum oyuncusu arkasından koşmaz. Bir kere yanlışlık orada.
Tabii. Zaten akıllı hücum oyuncusu baktı arkasından geliyor savunma oyuncusu. Azıcık frene bas
al penaltı. Bitti tabii.
Bu kadar problem var mı?
Yok.
Tenis penaltı.
Yani şöyle penaltıda problem Motta açısından var. Hakem ve kural açısından yok.
Şimdi tabii biz bunu zaman zaman konuşuyoruz ama bir kere daha altın çizmemizde sakınca yok. Ali Konak'ta bu seni de yakından ilgilendiren bir iş. İçerideki bizim hakemlerimizin futbolculara yaptırdığı, öğrettiği işler, alışkanlıklar dışarıda birdenbire başka bir boyuta geçebiliyor. Tabii. Yani hani burada olsa bir sürü spekülasyon yapardık Allah bilir. İşte değdi de değmedi de, şiddetli değildi de, oyun koşmasını engelleyecek kadar ağır değildi de falan filan.
Bahaneler bulacaktı tabii.
Kulüp de bunun üzerine hakemler bizimle oynuyor. İşte federasyon bizimle oynuyor, MHK bizimle oynuyor diye başka bir açıklama moduna gireceklerdi. Ama dışarıda böyle olmuyor. O zaman ona göre iş yapmak lazım tabii ki diye düşünüyorum.
Kesinlikle öyle. Yani bizim futbolcularımız Süper Lig'deki ya Türkiye'de oynadıkları maçlardaki alışkanlıklarını Avrupa'da sürdürmemeleri gerekiyor. En basit.
Faullerde de sadece hani ceza alanının içindeki işlerde değil.
Tabii.
Ceza alanının dışındaki bütün hareketlerde de herhalde buradaki gibi olmamaları gerektiğini söylüyorlar.
Şimdi Ersan bir faul yaptı. faul ya artık o kadar yakın plan gösteriyor. Ben ne yaptım diyor mesela.
Bir de şu eller
hani. Ha, ben ne yaptım diyor ya. Ya bu kadar da futbolcuların pişkin olmaması lazım yani. Yaptıklarının bilincinde olması lazım.
Pazartesi günü Beşiktaş Kulübü'ne Yusuf Namoğlu, İstanbul Mevkii Üyesi Fahir Ersoy, bir de Hakem İşleri Müdürü Ulenberg'in tercümanlığını yapan Burçin Keskin. Üçü gittiler. Oyun kuralları hakkında ve Avrupa'daki bu son uygulamalar, özellikle Atina'daki hakemlere verilen talimatlar hakkında bilgi verdiler. Ama ona rağmen hiçbir şey değişmemiş. Ersan'ın işte itiraz olayı, Motta'nın.
Refleks haline gelmiş. Yani hareketlerindeki şeyi baktığın zaman direkt eller havaya hemen kalkıyor. Ya da hemen işte yanına gidiyor ki çizgi hakemi Motta'ya penaltıdan sonraki itirazlarındaki tavrını da gördük.
Evet.
Hemen vaziyet aldı adam yani hani. Biraz daha devam edersen başka bir şey olacak mesajını da verdi.
Yani burada biraz futbolcularımızın oksijeni mi azalıyor?
Herhalde öyle
düşünceleri
oluyor.
Düşünceleri mi yeterli olmuyor? Bir de öyle de bakmak lazım işe.
Yani evet, bu yorgunlukla ve ona bağlı sendromların da hareketleri, davranışları etkilediğini düşünmemiz gerekir tabii ki. Yoksa bu kadar sağlıksız, bu kadar absürt hareket etmelerini de beklemememiz gerekir.
Ama bu bizim bütün futbolcularımıza
yarıyor.
Evet, PTT Ligi'ni de seyrediyorum ben, bizim Süper Ligi de seyrediyorum. Adam faul yapıyor, ben ne yaptım diyor ya. Ya bu kadar olmaz.
Evet. İşte o zaman şöyle oluyor. Bunun bir açılımı da tribünler de böyle öğreniyor.
Tabii.
Yani herhalde bu doğru diyorlar. Bu kadar çok ısrar edildiğine göre. Bir de kulüp yöneticileri de bas bas bağırıyorlar. Şöyle oluyor, böyle oluyor vesaire diye.
Teknik direktör mideden bağlı tabii, bir taraflara yüklenmek zorunda. Evet. Kendini temize çıkarmak için.
Ama olmuyor. Beşiktaş maçının ertelenmesi için federasyona başvurmuştu. Bu hafta oynayacağı lig maçının yorgunlukla herhalde alakalı. Ama o kabul edilmedi, reddedildi. Bizi dinleyenler de böylece öğrenmiş olsun.
Ya şimdi profesyonel futbolda yorgunluk diye bir şey olmaz. Futbolcu yatarak dinlenmez ki. Futbolcu antrenman yaparak dinlenir.
Bunun bilimle
futbolcu izahı var. Futbolcu çalışarak dinlenir. Evet. Yani maç ertelensin. O gün zaten sen 1,5 saat ya da 2 saat antrenman yapacaksın. Maçın ertelense bile.
Her halükarda.
Değil mi? Yatmayacaksın yani.
Hayır. Zaten antrenman bilimi dediğimiz bir şeyden bahsediyoruz.
Bahsediliyor.
Bunu biliyorlar aslında ama bunu bazen de kullanıyorlar gibi geliyor bana. Yani işlerine geliyordur
kesinlikle,
herhalde.
Kesinlikle, tabii.
Bu maçın ertelenmesi hani nasıl bir kayıp, kayıp olursa yandık diye bakıyorlar herhalde ama.
Bir de karşı tarafı da olumsuz etkileme hani. Bak biz erteledik, maçı kazanacağız, sizi yeneceğiz. Öyle bir hazırlanıyoruz havası verme de düşüncesi olabilir.
Evet.
Şimdi Eskişehir oynayacak Beşiktaş.
Eskişehir
açısından da artık bütün maçların bir anlamı olmaya başladı.
Başladı. Evet.
O zaman hemen şöyle soralım Ali Kunağ'a dönerek. Bu anlamı yükselen maçlardaki bu haftaki atamaları nasıl yorumluyoruz? Hem de maçları da bir gözden geçiriyorlar.
Evet. Merkez Hakem Kurulu aynı düzen devam ediyor. Sadece bu hafta Hakan Ceylan'a yolaştılar.
Evet, Hakan Ceylan uzun zamandır kenardaydı.
Kenardaydı. Ona görev vermişler. Yarın Başakşehir Gaziantep maçını yönetecek. Aslında Hakan Ceylan iyi bir hakem.
Ben de Hakan'ı yani beğeniyordum.
PTT 1. Lig'de hayli maçından anlattım.
Birçok anlattım, beğeniyordum Hakan'ı.
Evet, hakemlik hamuru var. Evet. Hasan Ceylan'ın oğlu.
Oldu, evet.
Yani çocukluktan hakemlik hamurunu almış bir kardeşimiz. İyi bir hakem. İnşallah yarın iyi bir maç yönetir de öne açılır diye düşünüyorum. Mustafa İlker Coşkun devam ediyor full time. Geçen pazartesi günü Galatasaray maçında Melo'nun yapmış olduğu sarı kart gördükten sonraki itirazı devamını görmemezlikten geldi. Aslında orada belki üstüne gitseydi Melo'yu atsaydı da olurdu.
Ya şimdi orada hakemin de tabii psikolojisini ama, düşünmek lazım.
Bir yerde atmamakta da biraz daha artı yaptı. Bazıları çünkü basında bazı yorumlar çıktı attı aslında diye.
Evet.
Bana göre atmamakta daha doğrusunu yaptı. Merkez Hakem Kurulu doğru değerlendirmiş onu.
Bir de futbolcuların psikolojisini de bilmek lazım. Şimdi Melo zaten problemli bir adam. Yani her maçta sarı kartta gösterebilirsin. Kırmızı kartta gösterebilirsin Melo'ya.
Acaba kamuoyunda şöyle bir algı oluşmaya başladı. Melo'nun üzerine mi oynuyor hakemler yani gibi o, algı da oluşmaya başladı.
Evet.
Yani. Eğer öyle olsaydı o zaman algının doğruluğu ortaya çıkardı.
Tabii.
Orada bence doğru bir yorumda bulundu Mustafa İlker Coşkun. Hemen de bu hafta ödülünü almış. Medikana Sivas Galatasaray maçı zor bir maç.
Haftanın maçı diyebilir miyiz ona deriz herhalde.
Hüseyin Göçek.
Hüseyin Göçek.
Hüseyin Göçek tamam, saygı duyuyoruz. İyi bir hakem, iyi bir insan, iyi bir yönetici. Ama Hüseyin Göçek'i Galatasaray-Fenerbahçe maçlarından uzak tutmak
lazım. Sahi mi?
Niye? Dönüyorlar, şimdi dolaşıyorlar.
Eski MHK üyesi birisi söylüyor. Çok önemli.
Şimdi Hüseyin'i böyle maçlara verince illa sosyal medyada hemen bir Hüseyin gençken Galatasaray'ın genç basketbol takımında oynamış. O böyle 3 kişi yukarıda, o 2 kişi oturmuş çömelmiş vaziyette bir fotoğraf var.
Klasik bir fotoğraf, basketbol fotoğrafı.
Ayaktakiler mi? Oturanlar fotoğrafı. Evet. Basketbol fotoğrafı. Hemen o fotoğraf sosyal medyada yayınlanmaya başlıyor. Ve tutmuyor bir türlü Tansu abi. Hüseyin'in Fenerbahçe'ye Galatasaray maçlarında bir falso oluyor yani. Ha bu şeyden kaynaklanıyor. Çocuğun kendisinin belki de etki almasından etki altına girmesinden kaynaklanıyor. Bunu arındıramıyor kendisi.
Evet. Ha bir de herkesin geçmişinde bir Fener Beşiktaş Galatasaray yani, vardır ya, değil mi?
Bunu Özgür Yankaya gibi topa vurur noktasına getirirsen o zaman saçmalama ve tuhaf bir harekete doğru geliyor. Yani ben oradaki hareketini kesinlikle bir insani refleks olarak algılamadığımı o zamanlarda söylemiştim. Tekrar söylüyorum. O bilinçaltının hareketidir. Hepimiz insanız. Hangi hareketlerimizin hangi sahiplerle yaptığı konusunda bir fikrimiz var. Ama Hüseyin Göçek yine de topa vurmadı yani. Çok.
Yok.
Özgür Yankaya da belki futbol oynadım oynamadığımı bilmiyorum da oynamışsa ya da oynamamışsa öyle bir vuruşun özlemini orada dile getirdi belki.
Yani şimdi şöyle, o maçta Özgür Yankaya çok sıkışmıştı. Yani öyle bir gol olması Özgür Yankaya'nın maç içerisinde rahatlamasının yolunu açtı. Belki de gönlünden bir gol olsa da...
Oha, bu dediğin gibi olabilir. Yani illa Galatasaray gol atsın değil. Bir gol olsun da rahatlayayım da olabilir. Yani ona da bir itirazım.
Bir yabancı maçta da hakem avantaja bıraktı. Gol oldu. Hakem sevindi. Yani doğru yaptım dedi.
Ha, o da başka bir şey tabii
değil
ki.
Yani. Yani ben dedi tabii, iyi ki kesmedim oyunu. Avantaja katkıda bıraktım. Bulundum katkıda futbola, bulundum tabii.
Evet, ben iyi hakemim demek yani.
Yani ben de bunu doğru yaptım anlamında. Tabii o bizde olsa işte gole sevindi olur.
Evet ama Özgür Yankaya. Ona yine maç vermişler. Özgür Yankaya bence
evet, Özgür Yankaya,
tartışmalı maçlar yönetiyor üst üste bana kalırsa. Üstelik
bu hafta Fenerbahçe Akhisar Belediye maçını yönetecek pazartesi akşamı. Şimdi ne Özgür dersin? Yankaya Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu Özgür Yankaya'nın mentörlüğünü yaptı 2 sene önce. Yani başkanlıktan önce. Özgür Yankaya'yı şey yapar. Yani oradan bir yakınlığı sever. Vardır, sever. Ama şimdi sevmek başka,
iş başka.
Fakat burada biraz duygusal davranılıyor Özgür Yankaya'ya karşı. Son haftalarda yönettiğim maçlarda baktığımız zaman hep sıkıntılar var.
Hep problem var.
Ankara'da Gençler Birliği'nde 3 oyuncunun atıldığı maçı hatırlayın. Ertesi hafta Kayseri'de Muhammed'in ikinci sakat at beni diye bağırdı atamadı. Arkasından gol oldu, golden 2 dakika herkes sevindi 2 dakika sonra gol iptal ettiği maçını hatırlayın.
Evet.
Geçen hafta ne maçıydı Allah'ım. Yine geçen hafta da var bir şey böyle bir sıkıntılı. Ama işte verdiler.
Yani İnşallah o sıkıntıları atsın diye belki o kompleksten o şeyden antimotivasyondan. Evet. Kurtulsun diye bir düzenleme olabilir.
İlker Meral'i niye birinci lige attılar? Gönderdiler.
Ya şöyle şimdi PTT birincilikte de çok önemli maçlar var. Yani İlker Meral'in
maçında... Böyle diyeceğini biliyordum zaten.
Küçümseme yani. Samsun-Kayseri maçı çok önemli maç yani. Üst tarafı direkt...
Evet bu iki Meral'i hani Mustafa ile beraber... Mustafa İlker Coşkun'la beraber...
Ha, iki İlker diyoruz.
Yani biz öyle espriye boğduk da bu işi.
Geçen hafta İlker iyi bir maç yönetti. Rize içeride 4-0 yendi.
Mersin maçıydı.
Evet, Mersin maçıydı.
Şimdi tabii bazı maçlar da hakemlerin şansına oluyor. Şimdi çok Rize gol. Maçı mesela 4-0 olunca hakem de rahatladı.
Rahatladı. Değil ki mi? Rize'de siz de yıllarca işte anlattınız. Gittik, yani ben de hakem Rize'nin yenilmesi kabustur. Yani. Rize yenildiği zaman... Biz Ahmet Çakar'la beraber, Ahmet Çakar, Metin Tokat, ben bir Rize-Sarıyer maçı. Sarıyer yendi, o Selçukların falan oynadığı evet. Şey dönemde. Ya o maçtan nasıl çıktık bilemiyorum. Yani polis jipiyle böyle nasıl kaçırdığımız.
Ama zaten. Şimdi ne oldu? Bak Trabzon'a da seyirci gitmiyor türbünlere. Hani bu Napoli maçına gitti ama Rize'de de seyirci gitmiyor. Seyirci baskısı aslında azaldığı için O korku cılızlaşmaya başladı takımlar açısından. Çok net bir şekilde Rize Spor içinde olsun, Trabzonspor içinde olsun ne kadar az seyirci o kadar huzur olarak baktıklarına kesinlikle inanıyorum.
Yani. Yıllar önce en iyi dönemlerinde bile kaç tane Trabzonlu futbolcu abi burada top oynamak çok zor diyor evet. diye. Ki Trabzonspor'un top olduğu çok dönemdi yani.
Şimdi Rize'ye bir yeni stat yapıldı. O eski stadın adı Yenişehir Stadı mıydı? Ya o stadın yarattığı baskı bu statta yok. Yok
tabii. Evet. Tabii. Çünkü seyirci yok yani. Seyirci. Hani seyircinin olmamasına biz tepki koyuyoruz ya da futbol seyirciyle güzel diyoruz ama şimdi futbolcunun alnını yaran seyirciyi de seyirci olarak tanımlamıyoruz tabii. Yani sonuçta. Başka bir şekilde ifade etmeye çalışıyoruz.
Evet.
Bursa maçını da belki değerlendirmekte fayda olabilir.
Bursa, evet. Bursa Rize ile oynuyor. Mustafa İlker Coşkun i̇şte. Dedik o maçta. İlker Coşkun'un tekrar görevlendirilmesi doğru bir atama olarak değerlendiriyorum ben. Şeyi sıkıntılı görüyorum sadece. Eskişehir Beşiktaş maçında Ali Palabuyu'ya verdiler.
Ali'yi bu tip maçlara vermeye başladılar.
İyi olarak iyi. İyi gidiyor evet. da maç zor maçtan sonra.
Zor, kesinlikle zor.
Kolay değil yani. Ali'nin bu tür maçlardaki tecrübesi daha yeni başladı. Çok dikkatli olması lazım. Baştan pozisyonlara yakın olup oyunu çok kontrol altında tutmayı başarabilmeli. Eğer maçı elinden kaçırırsa toparlaması zor diye düşünüyorum. Ali'nin işi zor bu maçta biraz.
Evet, bir de Beşiktaş yorgunluk bahanesiyle bir gerilim yansıtırsa zaten sahaya.
Biraz önce de konuştuk. Dışarıdan dönen takımların ne yapacağı belli olmuyor.
Belli olmuyor.
Evet.
Ya, Avrupa'dan dönen takımın ne yapacağı hiç belli
değil. Bir de bu Liverpool maçından sonra zannediyorum Bilic'in seyirciden bir şeyler beklediğini okuduk.
Evet.
Yani seyirciyle oynamıyorsun ki kardeşim. Değil mi? Profesyonel futbolcu, tecrübeli futbolcu seyirciyle alakası olmaz ya. Yani seyirci çıkıp sahaya gol atmayacak ki. Seyircinin bağırmasıyla Liverpool kötü oynamayacak ki. Bunlar biraz böyle yan sebepler gibi geliyor evet. bana.
Yalnız Liverpool seyircisi o maça dönersek maçın gol anına kadar sessiz soluğu çıkmadı hiç. Fazla sessiz soluğu çıkmadı yani böyle algılamadık. Kameraların gösterdiği anlarda da oturan insanlar topluluğu şeklinde bir görüntü vardı. Ama sonra yavaş yavaş gol yaklaştıkça o dönemlerde biraz hareketlendiler. Ya şimdi, hani bir tribün baskısı da olmadı aslında.
Olmadı da yani Türkiye'de de şimdi o stat 30 bin kişi de olsa 40 bin kişi de olsa Liverpool'lu futbolcuyu olumsuz mu etkileyecek? Yani kaleci seyirciden korkup gol mü yiyecek? Yahut sağ bek sol açıyı bırakacak gol mü atsın?
Onlar için tabii ki
ya pek şey olmaz. Böyle bir şey yok. Yani ben bu profesyonel dünyada seyirci baskısıydı. Seyircinin etkisiydi. Bunlara pek inanmıyorum. Şimdi Türkiye'de de ben de top oynadım. Gittik biz kötü bir takım olduğumuz halde deplasmanda maç kazanıp geldik.
Bu olabiliyor
yani,
tabii ki.
Yani orada seyirci vardı yani. Niye seyirciyi korkup da yenilmedik? Yani
tabii
onun için.
Bazı maçlarda seyirci baskısının her halükarda gelen takımı etkilediğine tanık olduğumuz çok anlar oldu tabii. Onu da hani tamamen sıfır etki olarak belki ben yorumlayamam öyle söyleyeyim ama profesyonellikte elbette ki nasıl davranılması gerektiği konusunda tabii. futbolcular işleri biliyordur. İçerideki maçlarda biraz daha farklı etki oluyordur. Yani ulusal maç anlamında söylüyorum. Hatta bazı şunları da anlatırdık biz ya da konuşuruz. Futbolcu kendi takımın işleri kötü gittiği zaman ev sahibi ki bunu Trabzon'da çok tanık olmuşuzdur. Tribüne havale eder iş yani. Evet. O baskı da eğer doluysa bazen etkileyici olabiliyor. Yani olduğuna da tanık olduğumu ifade etmeliyim. Ama şöyle diyelim tabii ki hani 12. adam şeklinde tanımlamanın şeyi birazcık da işin
fantazi.
Sempatik tarafıdır tabii, mutlaka. Evet. Ve karşılıklı müşteri patron ilişkisi gibi bir şey bir açıdan da. Evet. Çünkü bazıları biliyorsunuz müşteri olarak görüyor ya gelen seyircileri, taraftarları. Fenerbahçe'ye geçelim. Bir defa Volkan'ın Mahmut Uslu'nun tahkimde cezaları onandı. Aynı şekilde İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da cezaları onandı. Artı İsmail Hacı Osmanoğlu bir artı 60 gün daha ceza aldı. 6 aya yani 2 ay daha eklendi. Dolayısıyla neredeyse önümüzdeki sezonun yarısına kadar da kapatmış gibi bir biraz esprili ve abartılı söylüyorum tabii durum oluştu. Ama tahkimin özellikle Volkan'ı kastederek bu ceza az bile şeklindeki yorumların sızması da ilginçti galiba.
Tabii şimdi tahkimde genellikle 4 maç hep 2 maça inmiştir. 6 maç 3'e inmiştir.
Ama öyle olmasın diye bir çabaya girdiler galiba
aslında,
değil mi?
Aslında öyle olması lazım. Yani bir profesyonel disiplin kurulu 4 maç verdiyse yahut 6 maç verdiyse mutlaka bunun bir şekli vardır. Ama tahkim hep bunları yarıya indiriyordu. Ama bu defaki tavrı bence çok doğal. Volkan da bunu hak etti yıllardır yani. Geç bile kalınmış bir ceza.
Aslında bu konuyu daha önce de konuşmuştuk galiba. Son dönemde bu tahkimin yarıya indirme olayları bayağı azaldı.
Çünkü yani. iletişimleri var şu anda.
Çünkü birbirleriyle bir paralel çalışmaları var. Dosyalar hakkında bilgi alışverişi yapıyorlar birbirleriyle zannederim. Ve
telefon trafikleri daha yoğun herhalde.
Öyle o işin o yönünü sen daha iyi bilirsin tabii ki. hatta tahkimin artırdığı, işte az bulduğu şeklinde eleştiri getirdiği durumlar dahi oluyor ki bu böyle olmalı sizin de dedim. Böyle tabii, olmalı. Tabii. Yani o
bunun yorumunda bu kadar keskin farklılıklar olur mu yani? Varsa eğer farklılık başka bir şey ararsın tabii, yani. Tabii. Bundan daha doğal ne olabilir, öyle değil mi?
Yani birisi 4 veriyor, öbürkü hayır ben 2'ye indirdim diyor. Yani orada
bir inatlaşıyormuş
gibi oluyor tabii.
Bir aslında konu da çok ilgisi yok da benim çok tersime giden bir şey var. Bu ceza ertelenmesi olayı.
Evet, o da komik.
Evet, kaldı ki bununla ilgili Gosso'nun galiba değil mi? Evet. Gençler Birliği futbolcusu.
3 maç alıyor, bir daha yapmaz birini diye erteliyorlar yani.
Öyle bir şey olmaz.
Bir de o tipte bir oyuncuya bir daha yapmaz diye erteleme yaptılar. Adam pat yine kırmızı kart gördü yani.
Nasıl olsa erteleme var dedi.
Yani değişik bir durum elbette evet. ki. Ama Volkan açısından tabii ki her halükarda Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyor tabii ki. Bu sıkıntılı bir durum.
Sıkıntılı daha durum ama Fenerbahçe için belki de bir iyi kaleci kazanma şansı olacak. Mert gerçekten iyi oynuyor. Bundan sonraki maçlarda da Mert götürüp Volkan iyi bir yedek olabilir.
Şunu yapmıyor Fenerbahçe. Trabzonspor'da Tolga ile Onur'un birlikte olduğu dönemde biri sakatlandığında öbürü kaleye geçtiğinde devam ediyordu o. Yani formu iyiyse tabii. Ve kaleyi koruyabilecek performans
doğrusu da odur zaten tabii.
Ve büyük bir sabırla ve benim çok takdir ettiğim, beğendiğim bir fedakarlıkla da birbirlerini bekliyorlardı. Ve Trabzonspor'un kalesinde sorun yok noktasına da bu şekilde gelmişti. Fenerbahçe'de böyle bir gözlem yok.
Yok.
Ama Beşiktaş'ta mesela Cenk'le Tolga'nın ilişkisi de Trabzon'daki Onur-Tolga ilişkisine benzer bir görüntü. Cenk fena performans göstermedi
iyiydi,
değil mi?
Liverpool maçında iyiydi tabii. İşte yani iyi oynuyorsa onu devam ettirmek gerekiyor. Ve de Fenerbahçe'de şimdi Mert iyi oynamaya başladı. Ve de Volkan iyi bir yedek olmalı. Avrupa'ya baktığımız zaman tecrübeli kalecilerin hepsi yedek kaleci olarak beklerler. Bizde 18 yaşındaki kaleciyi yedek yaparlar. Bir maç oynatırlar. Kötü oynar ve kaybolur.
Evet. Tabii Mert bir de Fenerbahçe'ye şampiyonluk getirmiş bir kaleci.
Ayrıca yani öyle bir özelliği yani. De var.
Evet. Ve önümüzdeki sezon eğer bir yabancı çalışması yapacaksa Fenerbahçe herhalde ilk olarak aklına kale mevkii gelmeyecektir mutlaka.
Gayet
onu
tabii.
İlla 11 kişinin yabancı çıkması diye bir durum söz konusu olmadı. Bir şey dikkatimi çekti. Gazetelerde gördüm bugün. Galatasaray çok genç bir yabancı oyuncuyu, ülkesini şu anda hatırlayamıyorum, şimdiden transfer etmiş kaleci. Yani eğer şimdi yabancı sayısındaki hani bu serbestlik vesaire gibi işler yerli oyuncular gibi dışarıdan da bu şekilde oyuncu bulup getirmeye sebep olacaksa aslında hani içimden bir rekabet oluşur, bundan da iyi bir şeyler çıkar mı diye umut etmek istiyorum doğrusu. Ama benim açımdan ilginçti. Bir genç kaç yaşında? 15-16 yaşında bir kaleciden bahsediyoruz yani.
Evet. Muslera gidiyor mu?
Muslera öyle gitmesine yönelik bir işaret yok tamam, şu anda.
Tamam, 15-16 olduğu için veriyor.
Yatırım pardon. Anlamında söylüyorum.
5 sene sonra iyi düşünüyorlar evet. Belki. Evet.
Bu arada futbol hep ağırlıklı konuştuk ama şu basketbolda ve voleybolda Avrupa'da bayağı iyi işler çıkarttık. Bu hafta üst turlara, final gruplarına kalan haberleri aldık. Vakıfbank olsun, Halkbank olsun, evet. Fenerbahçe olsun. Onlar hatta Fenerbahçe basketbolunda, kadın basketbolunda çeyrek finalde karşı karşıya geliyorlar. Geçen sene finaldeydi. Bunun gibi iyi işler de oldu. Onlara da burada bir atıfta bulunalım.
Şimdi tabii bizim son yıllarda voleybol, basketbol hem erkeklerde hem kadınlarda büyük bir aşama içinde oldu bir gerçek. Evet. Burada acaba sporcuların kültür yapısından, sosyal yapılarından mı kaynaklanıyor bu başarı?
Evet, gerçi Tokat işte kadar indi ama tabii ki bu bir ayrı bir şey olarak söylüyorum ama herhalde alakası vardır, öyle değil,
değil
mi?
Değil mi? Biraz yani, da yani bir bilgi alışverişinde teknik direktörün yahut koçun anlattığını anlamak, onu sahada uygulamak. Onu
futbolcuya anlatmak zor da.
Tabii. Ben çok basit bir örnek vereyim. Jandarma yedek
subayım. Ona.
Jandarma tamam, da evet. Yedek subayım. Jandarma gücüne de Yücel Seçkiner sen dedi bakacaksın bu topa. Taç atmasını öğretemedim. Ya şunu ayağına atın kardeşim. Adamın kafasını atıyorsunuz. Ayağını indirinceye kadar zaten öyle bir tekniği yok. En basiti ya.
Evet. Şimdi programı bitirdik yine.
Bitirdik mi?
Evet. Çabuk geçiyor süremiz. Bu arada bir Facebook hatırlatması yapmak istiyorum. Sportif Gündem başlığıyla Facebook sayfasından bize görüşlerinizi aktarabilirsiniz değerli dinleyiciler diyeyim. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Program yapımcısı Ali Suat Günek. Bu programı sizlere ulaştıran Baykal Alavant ve ben Lütfü Özel, iyi akşamlar diliyorum. Tansu Polatkan'a iyi akşamlar diliyorum. Ali Kunağa iyi akşamlar diliyorum ve hoşçakalın.
Biz de teşekkür ediyoruz.
İyi akşamlar.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.